Kitabın adı Yüzleşme. Yazarı Nora Roberts. Üçüncü ayrım. İyi işte Teğmen. Phoebe silahı çıkarıp baktı. Tek kurşun, kimseyi değil, kendini vuracaktı. %50 ihtimalle bunu yapmış olacaktı. Silahı amirine verdi. Bir kadınla konuşmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyordun, değil mi? Bence durum bunu gerektiriyordu. Haklısın. Birinin karısının izini bulması gerek. Joe ile görüşmekten kaçınırsa onunla ben konuşurum. Eliyle alnındaki teri sildi. İçecek su bulunur mu burada? Duncan ona bir şişe su uzattı. Yukarı getirtmiştim. Size teşekkür borçluyum. Kadın bir yandan genç adamı incelerken bir yandan da kana kana suyunu içti. Parlak ve gür koyu kumral saçların çevrelediği köşeli bir yüz, sert ifadeli bir ağız ve o anda endişeyle kasılmış, uysal bakışlı mavi gözler. Onu mahkemeye vermek konusunda ısrarcı mısınız? Ne için? Kasadan yürüttükleri için. Hayır. Duncan bir koltuğun kenarına yaslandı ve gözlerini kapattı. Hayır, hayır değilim. Ne kadardı? Birkaç bin ya da biraz daha fazla sanırım. Önemli değil. Hayır, önemli. Kendisine saygısını yitirmemesi, onurunu koruması için parayı geri ödemeli. Ona yardımcı olmak istiyorsanız bunu siz halledeceksiniz. Tabii yaparım. Mal sahibi de sizsiniz değil mi? Evet, öyle de denebilir. Phoebe kaşlarını kaldırdı. Çok da meşgulsünüzdür. Şu kira tahsilatını bir ay kaydırsanız. Evet, tabii, tabii. Güzel. Bakın, soyadınızı bilmiyorum. McNamara. Teğmen McNamara. Joe'yu severim. Hapse atılmasını istemem. Joe iyi adam demişti. Bunda haklıydı. Düşüncenizi takdir ediyorum ama hatanın vebali de ödenmeli. Hem borcunu ödemenin ona yararı dokunacak. Yardım için yalvarıyordu. İstediği olacak işte. 5000 doları kime borçlandığını biliyorsanız bunun da çözümlenmesi gerekiyor. Kumar oynadığını bilmiyordum. Bu kez genç kadın dayanamayıp güldü. Bar sahibisiniz fakat içeride kumar partileri döndüğünü bilmiyorsunuz, öyle mi? Duncan'ın sırtı dikleşti. Zaten midesi düğüm düğümdü, şimdi de sırtı kas katı oldu. Bakın, Slam Dunk'ta sıcak ve samimi bir ortam vardır. Öyle ayak takımının uğrak yeri falan da değildir. Sorun olduğunu bilmiyordum. Yoksa hala burada çalışıyor olamazdı. Benim de kabahatim var ama... Hayır, hayır. Genç kadın elindeki soğuk şişeyi kaldırıp ıslak alnına sürdü. Sıcaktan kavruldum ve gerginim. Ayrıca hiçbiri sizin suçunuz değildi. Özür dilerim. Şartlar onu buraya getirdi ve hem şartlar hem de yaptığı seçimlerden yalnızca kendisi sorumlu. Eşini nerede bulabileceğimizi biliyor musunuz? Savannah'ta şu an bizim dışımızda herkesin yaptığı gibi o da şenliklere katılmıştır herhalde. Nerede oturduğunu biliyor musunuz? Tam olarak değil ama amirinize bazı telefon numaraları bıraktım. İkisinin arkadaşlarının numaraları. Onu bulacağız. Toparlanabilecek misiniz? Çatıya çıkıp atlamayı düşünmüyorum. Derin bir iç çekişten sonra. Sana bir içki ısmarlayabilir miyim Phoebe diye sordu Duncan. Su şişesini havaya kaldıran genç kadın, ısmarladınız bile diye yanıtladı. Daha iyisini de yapabilirim. Evet, adam cazibesini kullanmaya başladı diye düşündü Phoebe. Su yeterli. Şimdi evinize gitseniz daha iyi olur Bay Sweet. Duncan, gülümsedi ve gidip kenara attığı ceketini aldı. Hey, Phoebe diye seslendi Duncan. Genç kadın dışarı çıktığında. İntihar edecek olursam seni arayabilir miyim? Acil hatta arayın. Başını çevirmeden karşılık vermişti. Büyük ihtimalle konuşarak sizi vazgeçirirler. Duncan merdivenin başına gitti ve aşağıya inen kadına baktı. Amaç diye düşündü tekrar. Amacı olan bir kadın. Bu onun için esaslı bir hoşlanma sebebi olabilirdi. Basamağa oturup telefonunu çıkardı. Yakın bir arkadaşını aradı. Aynı zamanda avukatıydı. Kumar bağımlısı ve intihar eğilimli bir barmeni savunması için tatlı dille onu ikna edecekti. Phoebe ikinci katın balkonundan aşağıda hoplaya zıplaya giden çoban köpeğini seyre dalmıştı. Köpeğin kendiyle gurur duyan bir hali vardı ve adımlarını İrlanda masal kahramanı cücelerin bando ritmine uydurmaya çalışıyordu. Her şeye rağmen bu bayram gününü geçirmek için pek de berbat bir durumda değildi. Yanında duran 7 yaşındaki kızı parlak yeşil spor ayakkabılarını giymiş durmadan zıplıyordu. Carly'nin o ayakkabılar için verdiği mücadeleyi ve kendisinin de fiyatıyla kullanışsızlığına karşı direncinin yavaş yavaş nasıl tükendiğini hatırladı. Küçük kız, pembe puanlı ve yeşil bir bermuda ile pembe biyeli yeşil bir bluz giymişti. Bunlar da minik moda ilahının uzun ve yorucu mücadeleleri sonucu alınmıştı. Ama kabul etmesi gerekirdi ki, kızı inanılmaz şirin görünüyordu. Carly'nin kızıl saçları anneannesinden annesine, ondan da kendisine geçmişti. Kıvırcık bukleleri de anneannesiyle tıpatıp aynıydı ama bu kez bir nesil atlamıştı. Çünkü annesinin saçları sopa gibi dümdüzdü. Işıl ışıl mavi gözlerini de Essie'den almıştı. Phoebe'nin dahil olduğu aradaki nesil ise yeşil gözlerle yetinmek zorunda kalmıştı. Her üçü de kızılların soluk tenine sahipti ama Carly annesinin çocukken imrendiği gamzelere sahipti ve üst dudağındaki derin çukurda sevimliliğini arttırıyordu. Zaman zaman annesine ve kızına sevgiyle bakar, mükemmel uyum içindeki bu ikilinin arasında nasıl bir köprü oluşturduğunu merak ederdi. Phoebe, Carly'nin omzuna dokunarak eğildi ve kızıl buklelerine bir öpücük kondurdu. Karşılığında o da öyle bir sırıttı ki, dökülen ön dişlerinin boşluğu göründü. Evin en güzel yeri. Essie, ışık saçan gözlerle arkalarından yürüyüp geçti. Köpeği gördün mü büyük anne? Elbette gördüm. Phoebe'nin erkek kardeşi annesine döndü. Oturmak ister misin anneciğim? Hayır tatlım. Essie isteksizce elini salladı. Böyle iyiyim. Büyük anne, balkonun kenarına gelebilirsin. Ben elini hiç bırakmam. Aynen avluda olduğu gibi. Tamam, tamam. Aradaki kısa mesafeyi güçlükle geçen Essie kendini zorlayarak gülümsedi. Buradan daha iyi görürsün dedi Carly. İşte bir bando daha geçiyor. Ne müthiş değil mi büyük anneciğim? Nasıl da yüksekten adım atıyorlar. Phoebe torunu büyük annesini nasıl yatıştırıyor diye düşündü. Küçücük elleriyle nasıl da sıkı sıkı tutup destek oluyor. Carter da annesinin öbür yanına geçip aşağıdaki kalabalığı işaret ederken onun sırtını okşuyordu. Annesinin Carter'a baktığında ne gördüğünü çok iyi biliyordu. Kendisi de anne olduğu için bu aşırı ve insanı sersemleten sevgi duygusunu anlayabiliyordu. Tabii bu annem için ikiye katlanmış bir sevgi diye düşündü Phoebe. Carter'a sadece bakması yetiyordu. Koyu kumral gür saçları, yumuşak bakışlı ela gözleri, çenesinin biçimi, burnu, ağzı. Ona baktığında çok erken yaşta kaybettiği kocasını ve onunla beraber kaybettiği tüm fırsatları görüyordu. Taze limonata! Evie servis arabasıyla kapıya yaklaştı. Yeşil olsun diye nanesini bol koydum. Evie bu kadar zahmete girmene hiç gerek yoktu. Kesinlikle bu zahmete girmeliydim. Evie özgürce uçuşan sarı saçlarını arkaya savurarak Phoebe'ye gülümsedi. 43'ünde Evie Webster Dower, Phoebe'nin bugüne kadar tanıdığı en şahane kadındı ve belki de en nazik olanıydı. Tam sürahiyi eline almıştı ki Phoebe yerinden fırladı. Hayır, servisi ben yapacağım. Sen de gidip biraz dışarıyı seyret. Yanında olman annemi daha iyi hissettirir diye ekledi sessizce. Evie başıyla onaylayıp Essie'nin yanına gitti. Yaşlı kadının omzuna dokunup öbür yanına geçti. Phoebe, tüm ailem bir arada diye düşündü. Gerçi Evie'nin oğlu New York'ta okuyordu. Carter'ın güzel eşi de işteydi ama buradakiler ailenin temel taşıydı. Onlar olmasa bir toz zerresi gibi süzülerek yok olup giderdi. Limonatayı bardaklara boşalttı. Herkese dağıttı ve gidip Carter'ın yanında durdu. Başını onun omzuna yasladı. Josie burada olmadığı için üzgünüm. Ben de ama belki akşam yemeğine gelir. Küçük kardeşi artık evli bir adam olmuştu. Gece burada kalın da hem bayram trafiğinden hem de bu cümbüşten kurtulun. Biz böyle çılgın alemleri severiz bilirsin. O da isterse kalırız. Bu törenleri buradan nasıl seyretmiştik hatırlıyor musun? Ruben'den sonraki ilkbaharda. Hatırlıyorum. Her şey ne kadar canlı, abartılı ve gülünçtü. Herkes nasıl da mutluydu. Kuzen Bess bile bir ya da iki kez gülümsemiştir eminim. Muhtemelen sadece hazımsızlıktandır diye düşündü Phoebe. Her şey yolunda gidebilirdi, bunu hissediyordum. Bizim için gelmeyecekti. Uykuda yakalamayacaktı bizi. Noel'de bir şey olmadı. Ne o ilk sene, ne de doğum günümde. Ama o zamanlar burada böyle dururken, sonunda her şeyin yoluna gireceğini düşünmüştüm. Öyle de oldu. İki kardeşin elleri birleşti. 2. Duncan, akşamdan kalma bir halde yıkandıktan sonra bir fincan kahve alıp bilgisayarının başına geçmiş, kara kara düşünüyordu. Aslında niyeti Slam Dunk'ın müdavimleriyle biraz takılıp birkaç bira içmek, sonra da sahibi olduğu Swifties Bar'da müzik dinleyip bir iki şişe daha yuvarlamaktı. Bar sahibi olunca aşırıya kaçmadan içip ayık kalmak akıllıcaydı. Deneyimlerinden bunu öğrenmişti. Aziz Patrick gününde veya Noel gecesi gibi özel durumlarda biraz daha fazla içebilirdi. Birkaç şişe birayla gece boyunca nasıl amaçsızca dolaşılacağını da iyi bilirdi. Duncan'ın biraları devirip arkasından bir de eline viski kadehini almasının sebebi kutlama yapmak değildi. Bunu sadece biraz rahatlayabilmek için yapmıştı. Joe, barın önündeki kaldırımda duran o pisliklerden biri değildi. Buna içilirdi işte. Ayrıca iyi bir haberin şerefine akşamdan kalma olmak, kötü haberden sonra olmaktan iyiydi. Beyninin içinde kornalarla borular öterken, hala berbat hissediyorsun dostum diye düşündü. Ama biliyorsun, yavaş yavaş onlar da geçecek. İhtiyacı olan tek şey kendini evden dışarı atmaktı. Biraz yürüyüş ya da hamakta şekerleme. Sonra da yapacaklarını tasarladı. 7 senedir aynı şeyi yapıyordu. Hep hesap kitap ve bu hoşuna gidiyordu. Bilgisayarın başında bir müddet daha suratı asık oturdu, sonra başını salladı. Şu an iş yapmaya çalışsa veya çalışıyor gibi yapsa, muhtemelen beyni infilak ederdi. Kahvesini alıp evin arkasındaki verandaya çıktı. Kumrular ötüşüyor, kafalarını bir aşağı bir yukarı sallayarak toprağı gagalıyorlardı. Şişko ve tembeller diye düşündü. Uçup yere konarak yemlenmek için zahmete girmiyorlar. Vazgeçip başka tarafa gitmek işlerine geliyor. Tıpkı birçok insanın yaptığı gibi. Bahçedeki bitkiler büyüyüp gelişiyordu. Bunda bir parça da olsa kendi çabasının olduğunu ve ter akıttığını bilmek hoşuna gidiyordu. Şu an oralarda dolaştığını düşündü. Meşe ağaçlarının ve bataklıktaki örümcek ağlarının arasından geçip rıhtıma inecekti. Nehirde bir yelkenli turu yapabilirdi. Farkına varabilen biri için ne harika bir gündü. Temmuz ayı gelince kıymetini anladığınız türden hafif bir esintinin eşlik ettiği pırıl pırıl sabahlardan biriydi. Ya da sadece aşağıya inip rıhtımda oturabilir, kıyıdaki tuz birikintilerine bakıp güneşin üzerlerinde yaptığı ışık oyunlarını seyredebilirdi. Bu güzelim bahar sabahında al kahveni, hiçbir şey yapmadan otur işte. Az şey mi? Joe acaba bu güzel sabah saatlerinde ne yapıyordu? Hücresinde mi oturuyordu? Ses geçirmeyen bir odada mıydı? Peki ya kızıl saçlı ne işler çeviriyordu? Dün olanları aklından çıkarmadıkça sıradan bir günmüş gibi davranmasının faydası yoktu. Sanki her şey mükemmelmiş gibi rıhtımda oturup hava almanın da anlamı yoktu. Gerisin geriye yatak odasına çıktı. Üzerindekilerle uyuyakalmış görüntüsünden kurtulmak için temiz bir kot pantolon ve gömlek arayıp buldu. Daha sonra yarı sarhoş yatağa devrildiğinden beri, üzerinde olan pantolonun ceplerinden cüzdanını, anahtarlarını ve geri kalan öteberisini çıkardı. Parmaklarını saçlarında gezdirirken en azından taksi tutacak kadar aklının başında olduğunu anımsadı. Belki de takım elbise giymeliydi. Giyse miydi acaba? Kahretsin. Joe'nun durumundaki eski bir çalışanı ziyarete giderken öyle giyinmek gösteriş gibi olurdu. Zaten takım elbise giyecek havada da değildi. Yine de kızıl saçlı takım elbiseden hoşlanıyor olabilirdi ve onun peşini bırakmaya niyeti olmadığı için kıyafeti ona avantaj sağlayabilirdi. Canı cehenneme. Evin kıvrılarak inen ana merdiveninden aşağı koştu. Antrenin beyaz taşlı zeminini geçip kapıya ulaştı. Kemerli kapılardan birini açtığında yolun sonundaki virajı son hızla dönen küçük kırmızı Jaguar'ı gördü. Arabadan eğilip bükülerek inen adam takım elbise giymişti. Kesin İtalyan malıydı. Ayakkabıları da öyle. Pineys T. Hector. Kasırga kopup çamurlarda boğuşsa bile sonrasında son derece bakımlı görünmeyi becerirdi. Duncan ellerini cebine soktu ve Finn'in ağır ağır yaklaşmasını izledi. O hiçbir zaman telaş içinde olmazdı ama beyni çok hızlı çalışırdı. Züppe bir avukat gibi görünüyordu. Şu an tam da öyleydi zaten. İlk karşılaşmalarında, 10 yıl olmuş muydu? Taksiye binecek parayı zor denkleştirmişti. Ki bu para bir Armani takımın fiyatının oldukça altındaydı. Şimdi ise sanki üzerinde bu takım elbiseyle dünyaya gelmiş gibi bir havası vardı. Açık gri takım elbise esmer teni ve sporcu vücudu için mükemmel bir seçimdi. Basamakları çıkmadan önce duraklayıp Duncan'a baktı. Koyu renkli gözlükleri güneş ışığını yansıtıyordu. Dostum, biraz kötü görünüyorsun. Aynen dediğin gibi hissediyorum. Dün gece hüzünlü bedenine boşalttığın içkilerin miktarına bakılırsa, ama o zaman kendimi iyi hissetmiştim. Ne işim var burada? Görüyorsun, randevumuza sadık kaldım. Randevulaşmış mıydık? Finn basamakları tırmanırken başını sallamakla yetindi. Hatırlamayacağını bilmem gerekirdi. İçkileri devirip bağıra çağıra, Danny Boy şarkısını söylemekle meşguldün tabii. O şarkıyı söylemedim ki, lütfen Tanrım. Aslında ben de tam emin değilim. Bana bütün o İrlanda melodileri aynıymış gibi geliyor. Çıkıyor muydun? Evet, çıkıyordum. İçeri girelim mi? Burası iyi. Finn uzun beyaz salıncağa yerleşip kollarını arkaya uzattı. Burayı satmayı hala düşünüyor musun? Bilmem, olabilir. Duncan etrafındaki bahçelere, ağaçlara, gölgeliklere, yeşil çimenlere baktı. Burası hakkında hissettikleri günden güne değişiyordu. Büyük ihtimalle er ya da geç o da olacak. Yerin iyi, orası kesin de biraz şehrin hareketinden uzakta. Yeterince hareket yaşadım ben. Gerçekten buraya gelmeni istemiş miydim? Kafam biraz bulanık da. Bu sabah intiharcı Joe ile görüşmemi, sonra da gelip sana bilgi vermemi istedin. Tamam deyince bana sarılıp şapur şupur öptün. Şimdi kesin, karımın bizim ilişkimizi kamufle ettiği dedikodusu yayılmıştır. Duncan bir an düşündü. Onu da öptün mü? Evet, Joe'ya dönelim mi? Duncan cebindeki anahtarları şıngırdattı. Ben de birazdan şehre inip onunla görüşecektim. Seni götürebilirim. Dün onu ilk gördüğüm zamanki halini düşünürsek, durumu beklediğimden de iyi gidiyor. Karısı, oradaydı diyerek sözünü kesti Finn. Kadın müthiş öfkeliydi ama oradaydı. Joe'nun yanıkları berbat durumda. Tedavi oluyor. Avukatı olarak mahkemenin atadığı bir psikiyatrla görüşmesine onay verdim. Şikayetçi olmadığına göre fazla uzun sürmez. Senin istediğin gibi yardım alacak. Tamam, peki ama niye kendini suçlu hissediyordu? Duncan, eğer onu tekrar işe alırsan, sana dünyanın kaç bucak olduğunu gösteririm. Yapamazsın. Duncan ağzını çarpıtarak sırıttı. Sen yeteri kadar pis dövüşemezsin kara çocuk. Bir ayrıcalık yapıp ona yardım edeceğim. Karısı onu kabul eder ya da etmez orasını bilemem. Ama sen işi abarttın ve ona Savannah'taki en iyi avukatı tuttun. Duncan, çıkarttığın faturaya uygun bir avukat olsan iyi edersin diye mırıldandı. Finn sadece sırıttı. Bunun için kendini suçlu hissedebilirsin. Neyse ben şimdi gideyim de birkaç müşterimi kazıklayayım. Kızıl saçlıya ne diyorsun? Hangi kızıl saçlı? Finn gözlüklerinin üzerinden kaşlarını çatarak Duncan'a baktı. Bir iki sarışın bir de biraz ileri giden nefis bir esmer vardı ama sen, sana yapılan kurları fark edemeyecek kadar bira bardağınla bütünleşmiştin. Yok, dün geceden bahsetmiyorum. Şu kızıl saçlı Phoebe McNamara, teğmen olan. Neydi o tanrım? Duncan abartılı bir şekilde iç çekerek elini göğsüne dayadı. Adını söylemek bile enerjimi arttırıyor. O yüzden aynı şeyi tekrarlayıp durabilirim. Teğmen Phoebe McNamara. Finn üstü kapalı verandanın beyaz tavanına doğru başını kaldırıp, ''Sen başlı başına bir vakasın Sweet, Tanrı biliyor ya, bir polisle ne işin olabilir senin?'' diye sordu. ''Her türlü işim olabilir. O yeşil gözler, o daracık kalçalar. Ve düşün, o kadın çatıya çıkıyor. Hem de çatının kenarında silahlı bir herif varken. Ve kadın, hayatında hiç görmediği bu adamın yanına yaklaşıyor. Ve sen de onu çekici buluyorsun ha?'' Büyüleyici buluyorum ve de yakıcı. Onunla tanıştın değil mi? Nasıl sence? Çevik, isabetli kararlar veren, iyi yetişmiş ve açık göz biri bence. Ve de muhteşem bir poposu var. Çok fena takıldı kafama. Şey, sanırım gidip onu görürsem kafama takılanı da çözerim. Beni bırakıver. Zaten arabamı da almam lazım. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 27. Devamı. 4. ayrımda.